Oysa adımız da
yemeklere hazırlayan güzel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 4 Aralık 2020 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Sizlere hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, gündemden düşmeyen tüm insanlığın ortak sorunu koronavirüs hayatlarımızı tehdit etmeye maalesef devam ediyor. Bugün koronavirüse dair konuşacağız. Koronavirüs hayatımızı nasıl etkiliyor ve biz bu virüste nasıl mücadele edebiliriz? Bu konuda tabii ki beslenme çok ön plana çıkıyor. Belki pek çoğumuzun atladığı bir bölüm beslenme konusu. Çünkü maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ediyoruz ama ne yiyip ne içmeliyiz, hangilerinden kaçınmalıyız, bunları da konuşacağız tabii ki. Koronadan Korunmak Mümkün kitabının yazarı, tıp doktoru ve fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş bizlerle olacak canlı yayınımızda. Sorularımızı yanıtlayacak, sakın kaçırmayın. Efendim, Avrupa İslamı uzun zamandır Avrupa'da gündemde olan ve tartışılan bir kavram. Özellikle 11 Eylül 2001'de yaşanan hadise sonrasında Almanya İslamı, Fransa İslamı, Amerikan İslamı ve Avusturya İslamı gibi ifadelere sahip bu kavram siyasi bir proje olarak maalesef karşımıza çıkıyor. Avrupa İslamı tartışmasının arka planında neler var? Avrupa'da İslam mı yoksa Avrupa İslamı mı? Bunları konuşacağız. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır canlı telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Mevcut durum ve Batı'da İslam'ın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunacak. Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınızda.
Öyle sevdim ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile.
Öyle sevdim ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile.
Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz. İki hayatımdasın. İki kişilik bir aşklar şehriyiz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin.
Aşk dediğin şey biraz kader. Sen de benim kaderim oldun. yanında uyandım her sabah. Kollarında bir daha doğdum.
Aşk dediğin şey biraz kader, sen de benim kaderim oldun. Yanında uyandım her sabah, kollarında bir daha doğdum. Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz. İki hayatımdasın. İki kişilik bir aşıklar şehriyiz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolursun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz devam ediyor. Efendim şimdi telefon bağlantımız var. Tıp doktoru ve fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş bizlerle. Sayın Aktaş merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, iyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Hep beraber iyi olalım inşallah, iyi günlere ulaşalım.
İnşallah.
Fakat başımızda İnşallah. Koronavirüs gibi bir musibet var. Bunu aşmaya çalışıyoruz malumunuz. Sizlerin de gündeminiz yoğun. Bakıyoruz oradan oraya koşturuyorsunuz. Hem hastalarınızla hem de sosyal medyada, insanları bilgilendirmeye gayret ediyorsunuz. İnşallah bugün de sizden istifade etmeye çalışacağız. Hocam koronadan korunmak mümkün adlı bir kitap yazdınız. Öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sayısınız.
Ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Kitabınızın isminden de yola çıkarak. Koronadan korunmak nasıl mümkün?
Koronadan korunmak mümkün. Çünkü korona nihayetinde bir virüs enfeksiyonu. Bugün salgın var, yarın olmayacak. Bu en fazla birkaç sene sürer. Dolayısıyla esas olan, koronadan korunmak için esas olan maske, mesafe ve hijyen. Evet, çok önemli. Ama bunun da ötesinde muhakkak surette bağışıklık sistemimizi desteklemeniz, bağışıklığınız için doğru şekilde beslenmeniz ve koronadan nasıl korunacağınızı da öğrenmeniz gerek. Virüs salgınları tarih boyunca vardı. Tarih boyunca her zaman viral salgınlar gördük ama insanoğlu her seferinde bu virüs salgınlarını yenerek soyunu devam ettirmeyi başardı. Bizim bağışıklık sistemimiz her türlü hastalığa karşı bizi korumaya ve hastalık meydana geldiğinde de iyileştirmeye muktedirdir. Her birimizin iyileşme gücü, iyileşme enerjisi vardır. Vücudumuz buna göre programlanmıştır. Dolayısıyla siz vücudunuzu, bağışıklık sisteminizi doğru şekilde beslerseniz, doğru şekilde takviye alırsanız koronavirüsten de korunursunuz, kanserden de korunursunuz, her türlü hastalığa karşı direnç hale gelirsiniz. Hı hı. Ama tabii ki insan nihayetinde sayılı nefesi olan bir canlı, bizim organizmamız ölümlü, nihayetinde bir gün gelecek, hepimiz vefat edeceğiz tabii ki. Ama önemli olan dünyada yaşadığımız her günü sağlıklı ve konforlu yaşayabilmek, bunun için çaba harcamak.
Evet, inşallah. Hocam peki hangi gıdaları tüketmeliyiz? Burada bağışıklık sistemi ön plana çıkıyor değil mi?
Evet doğru. Bağışıklık sistemi ön plana çıkıyor. Burada önemli olan bir şey var. Şunu iyi anlaması gerekiyor insanların. Şimdi bu memlekette herkes bir ev sahibi olabilmek için, bir araba sahibi olabilmek için canını dişine takar, ömür boyu çalışır ve para biriktirir. Hı hı. Sonra da o eve ve o arabaya gözü gibi bakar. Ama bu arada kendi vücuduyla ilgili hiçbir şey yapmaz. Örneğin arabanıza siz düzenli bakım yaptırırsınız, aldığınız yakıtı nereden aldığınıza dikkat edersiniz, mazotla çalışan arabaya benzin koymazsınız değil mi?
Tabii.
Ama öte taraftan dönüp de baktığınızda kendi vücudunuzla ilgili hiç de böyle davranmazsınız. Ancak hastalandığınızda doktora gidersiniz. Hastalanmadan önce ne yapmanız gerektiğini düşünmezsiniz. Şahsımız adına konuşmuyorum tabii. Markette önünüze ne sunulursa alırsınız. Marketteki gıdanın kökenini sorgulamak hiçbirimizin, çoğumuzun aklına gelmez. Marketteki gıdanın sağlığımıza ne yapacağını hele hele hiç sorgulamayız. Çünkü eğer marketteki gıdanın sağlığımıza ne yapacağını sorgulasaydık, en azından anneler çocuklarına ne çikolata yedirirdi, ne tatlı şeker yedirirdi, ne de o cornflakesleri, morflakesleri yedirirdi. Onun yerine anneler çocuklarını iyi beslemek için nasıl anne sütü veriyorlarsa, sonrasında da ek gıdaya geçildiğinde doğru gıda vermek için uğraşırlardı. Fakat bebeklik döneminden sonra kimsenin bunu dert ettiği yok. Çocuklar ellerinde çikolatalar, şekerler, işlenmiş gıdalar, cornflakeslerle büyütülmeye uğraşılıyor. Oysa insan vücudu çok hassas bir organizma. Benzin koyduğunuzda çalışmayan mazotlu araba motoru çok basit bir makine. O basit makine bile yanlış yakıt koyarsanız çalışmıyor. İnsan vücuduna siz yanlış gıda verirseniz vücut nasıl çalışsın? İşte onun için doğru gıdayı bilmek, öğrenmek son derece önemli. Hakikaten. Beslenme sadece etkili olabilir mi ya da koronavirüsle beslenmenin ne alakası var? Şimdi sabah yine canlı yayındaydım. Twitter'dan bir başka meslektaşım. Ya şimdi siz bu zeytin yaprağından bahsettiniz. Zeytin yaprağının işte efendim Covid'den koruduğuna dair hangi yayın var atar mısınız bana diye tweet atmış.
Evet.
Şimdi zeytin yaprağının Covid'den koruduğuna dair yayın göstermeye gerek yok ki. Çünkü zeytin yaprağının antiviral olduğunu biz biliyoruz. Klasik bilgi. Bu klasik bilgi de biz illa Covid'den de koruyor mu dememiz lazım. Aynı şeyi D vitamininde yaşadık biz. D vitamininin bütün viral salgınlarla etkili olduğu antiviral etkisini gösterdiğini biz salgının başından beri söylüyoruz. Ve salgının başında birileri çıktı dedi ki D vitamini ile Covid ilişkisini gösteren yayın. Allah aşkına şimdi Covid'in tedavisinde biz etkisi ispatlanmamış ilaçlar kullanıyoruz. Aşısı yok, pandemi var. D vitamini kullandık diye ne zarar göreceksiniz insanlar? D vitamininin diğer her şeye karşı, bütün virüslere karşı etkili olduğu biliniyor zaten. Hı hı. Nitekim yayınlarda çıktı son tahlilde. D vitamini Covid'e karşı etkili. Ölüm oranlarını onlarca kat azaltıyor. Şimdi zeytin yaprağında aynı şeyi yaşıyoruz. Ben hastama sıtma ilacı verirken, Covid'le etkili olduğu bilinmeyen antiviraller ve antibiyotikler verirken çekinmiyorum da, 2 bardak zeytin yaprağı çayı içtiğince mi çekineceğim Allah aşkına? Beslenme de aynı şekilde. Beslenmenin antiviral olduğunu ya da bağışıklığı güçlendirdiğini gösteren yayın gösterin. Covid'le ilişkisini gösteren yayın gösterin diyorlar. Bunlar zaman içinde çıkacak. Ama akut dönemde, acil dönemde biz bu yayınlar çıkmasa da beslenmemize dikkat etmeliyiz. Beslenme direkt olarak ilişkili olabilir mi viral hastalıklarla? Evet. Beslenme her türlü hastalıkla ilişkili, her türlü sağlık problemiyle ilişkili. Dolayısıyla beslenmeyi düzene sokmak gerek. Peki gelelim sorunuza. Ne yiyelim, ne yemeyelim?
Evet.
Şimdi bir yememiz gerekenler var, bir de yemememiz gerekenler var. Önce bir ne yemememiz gerek? Önce bunun, çünkü önce bir yanlışlardan kurtulalım. Zararları hayatımızdan çıkaralım. Ondan sonra yerine düzgün gıda, doğru gıda, hakiki gıda koyalım. Şimdi İngilizce'de çok güzel bir tabir var. İşlenmiş gıdalara ve atıştırmalıklara, fast foodlara junk food diyorlar. Çöp gıda.
Hmm.
Çöp gıda dedikleri gıda nedir biliyor musunuz? İşte bu fast foodlar, hamburgerler, pakete girmiş her türlü gıda, şekerli gıdalar. Yani bizim zararlı olduğunu söylediğimiz her türlü gıdaya junk food diyorlar, çöp gıda diyorlar.
Vücudumuza bir faydası olmayan.
Aynen, vücudumuza bir faydası yok. Peki siz evdeki çöpü nereye atarsınız?
Tabii ki çöp kutusuna.
Çöp kutusuna çöplüğü atarsınız. Sizin vücudunuz çöp kutusu mu, çöplük mü? Niye çöp gıda yiyorsunuz?
Ya, maalesef.
Çöp gıda yediğiniz zaman kendi vücudunuza çöplük muamelesi yapıyorsunuz. Ve kendi vücudunuzda çöp kutusu haline dönüşüyor. Yani onun içine her türlü zararlıyı, her türlü kötü gıdayı dolduruyorsunuz. Ve vücudunuzda haliyle bundan etkileniyor, örseleniyor. Şimdi ağzı açık bir çöp kutusuyla siz şöyle bir dolaba kapatsam sizi rahat edebilir misiniz onun kokusuyla?
Tabii ki hayır.
Kendi vücudunuz içine çöpü dolduruyorsunuz.
Evet.
O vücut ne yapsın, nasıl sağlıklı çalışsın? Onun için bu çöp gıdalardan uzak durmak gerekir. Çöp gıda deyince aklınıza sadece işte böyle çikolatalar vesaireler gelmesin. Çöp gıda deyince ben neyi algılıyorum? Çöp gıda benim vücuduma zarar veren her gıdadır. Dolayısıyla şekerlerden, tatlılardan, karbonhidratlardan, işlenmiş gıdaların tamamından, içine katkı maddesi girmiş bütün ürünlerden, tahıllardan, çünkü tahıl da karbonhidrattır, şekerdir ve insan vücudu bunun için uygun değildir. Şeker tüketmeye, tahıl tüketmeye uygun değildir. Tahıllar bir de gluten dediğimiz maddeyi içerir ki gluten tamamen bağışıklık sistemini bozan bir maddedir. En azından bu salgın döneminde insanlar artık bunun farkına varmalı, bilincine varmalı ve bunlardan vazgeçmeli. Salgının o ilk günlerinde o panik haliyle insanlar markete hücum edip niyeyse tuvalet kağıdı ve beraberinde de makarna aldılar ya. O makarnalar hiçbir şekilde sizi salgından, koronadan falan korumaz. Tam tersine hem karbonhidrattır hem de glutendir. Kan şekerimizi alt üst eder. Kan şekeriyle COVID'in bağlantısı var. Bunu çok iyi kavramalıyız. Kan şekeri yüksek olanlar, yani diyabetliler, COVID'i çok daha ağır atlatıyorlar, ölümcül atlatıyorlar. Üstelik koronavirüsün en ağır hasarla etkilediği organlardan bir tanesi de pankreas. Yani diyabet hastası olmayan kişide pankreas hasarından dolayı enfeksiyon esnasında diyabet başlayabiliyor koronavirüste. Onun için kan şekerinizi her zaman dengeli tutmanız gerekiyor.
Nasıl dengeleyeceğiz peki hocam?
Beslenmeyle dengeleyeceğiz. Çünkü kan şekerini bozan bir numaralı faktör beslenme. Karbonhidrat tüketimi ve gluten içeren tahıl tüketimi kan şekerini yükselten en önemli faktör. Onun evet. için bunlardan uzak duracağız. Karbonhidratlardan, tahıllardan, makarnadan, şekerden, tatlıdan uzak duracağız. İşlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri çok önemli. Bunlardan muhakkak uzak durmak gerekir. Çünkü tüm katkı maddeleri bağışıklık sistemine, insan sağlığına zarar veriyor. Peki, ne yiyeceğim ben o zaman? Bunları yemeyeceğim. Yani ekmek yemeyeceğim, börek yemeyeceğim, pilav yemeyeceğim, tatlı yemeyeceğim. Şimdi hastalarımız sordu. Hocam bunları yemeyeceğim de geriye ne kaldı diyor.
Evet, ne yiyeceğiz biz?
Aslında geriye çok şey kalıyor. Ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Mera'da gezmiş hayvan eti arayacağız, et yiyeceğiz. Deniz balığı yiyeceğiz, gezen köy tavuğu yiyeceğiz. Sebze, mevsim sebzelerin hepsi bol bol tüketeceğiz. Turşu yiyeceğiz özellikle, ev yoğurdu, ev sirkesi tüketeceğiz. Çünkü fermente gıdayla beslenenlerde ölüm oranının çok daha az olduğu yine bilimsel yayınlarda gösterildi. Covid bizim bağırsak floramızı da bozuyor. Dolayısıyla bizim probiyotik almamız gerek. Yani fermente beslenmemiz gerek. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir gibi fermente gıdaları bol tüketmeliyiz. Sakatat yiyeceğiz. Eskiden anneniz babanız hastalanınca ne yapardı? Size ya tavuk sonra çorba yapardı evet. ya da kelle paça yapardı. Eski tavuklar da tavuktu. Şimdiki gibi değildi.
Tabii hormonlu değildi.
Dolayısıyla bağışıklığınızı, tabii. Bağışıklık sisteminizi desteklerdi bu çorbalar. Yine aynısını yapacağız. Paça çorbası içeceğiz, kemik suyu içeceğiz, ciğer tüketeceğiz, işkembe tüketeceğiz. Yani bol bol sakatat tüketeceğiz. Sakatat bağışıklığı destekleyen en ciddi gıdadır. İçinde kolajen vardır, kök hücre vardır. Dolayısıyla bunlar bağışıklığınız için bir dopingdir. Bol bol yağ tüketeceğiz. Hangi yağ tüketeceğiz? İşte o yağlar zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı. Şimdi beslenmemiz böyle. Kuru yemişi bol tüketeceğiz bu arada.
Kavrulmamış olarak kabuklu olacağız. Onda da sağlıklı yağlar var tabii ki.
Aynen öyle. Ve üstelik çinko gibi, magnezyum gibi bizim bağışıklığımız için son derece gerekli mineraller var. Bu işin bir tarafı, beslenme tarafı. Bir de bitkileri bilmek gerekiyor. Bitkiler zaten kitapta da bunu yaptık. Koronadan korunmak mümkün kitabında. Önce beslenmeyi anlattık. Ondan sonra hangi bitkileri nasıl kullanabilirim? Hangi vitamin takviyelerini alabilirim? Hangi dozda alabilirim? Uykunun önemi nedir? Egzersizin önemi nedir? Tek tek onları anlattık. En sonunda da bir tane 7 günlük beslenme, örnek beslenme koyduk. Çünkü insanlar okuyunca şöyle bir şey doğuyor kafalarında. Tamam ben bunu anladım. Bunlar benim için zararlı. Ben bunlardan vazgeçeceğim, yerine doğrularını koyacağım ama nasıl yapacağım? Bir bocalıyor insanlar. Bir örnek beslenme programı koyduk ki yani sabah şöyle kahvaltı yap, öğlen böyle ye, akşam böyle ye diye bir kılavuz olsun diye. Bitkileri bilmek çok önemli. Bugünlerde biliyorsunuz zeytin yaprağının koronavirüsten korunmada ve tedavideki etkisi çok konuşuluyor. Aslında zeytin yaprağının bu etkisini biz yeni öğrenmedik. Zeytin yaprağını 1000 sene önce İbn-i Sina enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmek için kullanmış. Yani biz 1000 yıldır biliyoruz ki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde zeytin yaprağı etkilidir. Yani zeytin yaprağı antimikrobiyaldir. Hem bakteriler hem de virüsler üzerine etkilidir.
Peki bu zeytin yaprağını nasıl kullanacağız hocam?
Çayını kullanabiliriz. Biz hastalarımızda diyabette örneğin bir numaralı ilacımız zeytin yaprağıdır. Hap olarak, ekstra olarak kullanıyoruz. Ama vatandaş evde ne yapacak? Herkes hapına erişemez, dozunu bilemez. Zeytin yaprağı çayı yaparsınız. Size daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz zeytin ağacı ölmez ağaçtır.
Evet.
Binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarımız var bizim. Muhtemelen İbn-i Sina'nın hastalarını tedavi ettiği zeytin ağaçları hala yaşıyor. Muhtemelen onlar buralarda bir yerlerde. Düşünebiliyor musunuz dünyada böyle bir canlı? 1000 yıl boyunca şifa olmuş insanoğluna.
Değil mi? Evet.
Bu hiçbir şey istememiş bizden. Hiçbir şey istememiş. Ne su istemiş, ne bir şey istemiş, hiçbir şey. O yaşamaya devam etmiş, zeytini vermiş, yaprağını vermiş, yağını vermiş. Ve 1000 yıldır devam ediyor bize şifa vermeye. İbn Sina'nın döneminden bu yana belki de onun kullandığı, yaprağını kullandığı ağaçlar hala yaşıyor. İnanılmaz bir şey bu.
Evet.
Beslenme canlılığın aktarılmasıdır. Yediğimiz her gıdayla biz bir canlılık aktarırız vücudumuza. Onun bünyesindeki canlılığı aktarırız. Ölmez ağacın meyvelerini bol tüketirseniz, yani zeytin yaprağını, zeytini, zeytinyağını bol tüketirseniz, tıpkı siz de ölmez ağaç gibi uzun yaşarsınız. Uzun yaşamak için uzun yaşayan bitkileri yemek önemli bir şey. Sadece zeytin yaprağı değil, kitapta zaten bahsediyoruz. Zerdeçal, zencefil, karanfil, yeşil çay, ıhlamur, ada çayı, kekik, sarımsak gibi pek çok bitki antiviral etkiye sahip. Bakın bu saydıklarımın hepsi de aslında günlük hayatımızda var değil mi? Tüketiyoruz tabii, aslında. Kışın bol bol azalımı tüketiriz.
Evet.
Sarımsak, soğan, kışın bol bol yine tüketiriz. Adaçayı, kekik tüketiriz. Anadolu'nun her yerinde dağlar, tepeler kekik doludur, adaçayı doludur. Yeşil çay, bizim çayımız, yeşil çayımız, siyah çayımız bol bol tüketiyoruz. Bunların hepsinin antimikrobiyal olduğunu biliyoruz. Bunlar evet. için ayrıca Covid'le de etkilidir demeye gerek yok. Bunların hepsi antiviral.
Ümit Bey, bir de son zamanlarda bu kekik yağı çok kullanılıyor.
Evet. Aromaterapi yöntemi olarak kekik yağı, lavanta yağı gibi yağlar yine antiviraldir. Burada tabii pratik davranmak gerek. Şimdi evet, sokağa çıkma yasaklarımız var. Pek çok sektör kapandı, restoranlar vesaire. Oradan işsiz kalanlara da Allah yardımcılar olsun.
Amin.
Gerçekten üzücü. Ama nasıl pratik kullanabilirim? Örneğin işe giden insanlar şu anda metroya, metrobüse, otobüse biniyorlar ve kalabalık buralar. Sosyal mesafeye dikkat edilmek mümkün değil. Tek başına maske kullanmak da zaten engellemiyor hastalığı. Tamam, kullanacağız ama sadece buna güvenmeyeceğiz. Çünkü maskeye rağmen artmaya devam ediyor hastalık, görüyoruz.
Maalesef.
Ne yapabilirim ben? Cebime karanfil atabilirim 3-5 tane. Bu karanfil ben metrodayken, otobüsteyken ağzımda devam edebilir. Ağzıma atarım karanfil. Hem güzel bir koku yayar, hem de karanfil antimikrobiyaldir. Güçlü bir antibakteriyel ve güçlü bir antiviraldir. Dolayısıyla ben her şeye rağmen virüse temas edersem o virüsün vücudumda tutunmasını engeller, virüsü öldürür. Başka ne yapabilirim? Kendime çay hazırlarım. Sabahtan evden çıkmadan, hani şu termoslar var ya.
Evet.
Çayımı ılık olarak termosuma doldururum. Gün boyunca su yerine kekik çayı, yeşil çay veya zeytin yaprağı çayı veya bunların karışımlarını hazırlayıp, kitapta bunların hepsinin formüllerini verdim kürler halinde. Bunları termosa koyup gün içinde yanımda taşıyabilirim. Bunları içebilirim. Bunlarla sürekli su olarak alabilirim. Nasıl olsa sosyal mesafe var. Birbirimize çok yaklaşamıyoruz. Soğanı, sarımsağı, çiğ olarak bol bol tüketebilirim. Hani evet. ağzım kokar mı diye korkmadan. Zaten toplantıda yapamıyoruz artık. Hep Zoom üzerinden.
Uzaktan.
Ekran üzerinden yapıyoruz. Sizinle yaptığımız program gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden faydalanabilirim. Bir de üzerine sağlıklı beslenirsem, vitamin takviyeleri çok önemli. Bir omega 3 takviyesi alırsam, D vitaminimi yüksek tutarsam, C vitaminimi yüksek tutarsam, bir probiyotik alırsam, bir magnezyum alırsam, böylece son derece pratik davranmış olurum. Bu hastalık bağışıklık sistemi güçlü olana hiçbir şey yapmıyor. Bu hastalık sadece bağışıklık sistemi zayıf olana zarar veriyor. D vitamini çok önemli, vitamin takviyesi olarak. D vitaminini muhakkak yüksek tutmak gerek. Yine bununla ilgili çok sayıda yayın çıktı. D vitamini yüksek olanlarda hem yoğun bakıma girme oranı, hem de hastalığın ölümcül seyretme oranı onlarca kat azalıyor.
Evet.
C vitamini ve probiyotik yine çok önemli. Şöyle bir yayın yaptılar. Geleneksel beslenmesinde fermente gıda olan ülkelerde ölüm oranı çok düşük koronavirüse bağlı olarak. Hmm. Örneğin Güney Kore, kimçi, Türkiye, turşu gibi fermente beslenenlerde çok daha düşük. Zaten 2015'te Japonlar bunu yayınla yapmıştı. Japonlar bizim şalgam suyunu çok seviyorlar. Şalgam suyunun grip virüsüne karşı ölümcül etki gösterdiğini gösterdiler çalışmada. Keşke bu çalışmayı Çukurova Üniversitesi yapsaydı, Adana
evet.
yapsaydı.
Evet.
Maalesef Japonlar yaptı. Ama şalgam suyu, fermente gıda viral hastalıklara karşı etkili. Hastalık ajanı olan virüslerin ölmesine sebep oluyor. Çok çarpıcı. Onun için bol bol fermente gıda ile beslenmek gerekli. Biz korunmada ve tedavide ozon terapisi tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Kendi personelime ve aileme de, kendime de ozon terapi uyguluyorum. Korunmada son derece etkili ve tedavide de etkili olduğunu hem İspanyollar hem de İtalyanlar yayın yaparak gösterdiler. Ozon terapi ölüm oranlarını çok ciddi oranda düşürüyor. Onun için inşallah bizim de ülkemizde tedavide ozon terapi kullanılır. Çünkü devlet hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde çok sayıda ozon eğitimi almış hekim ve ozon terapi cihazlarımız var. Devlet için maliyetsiz bir tedavi, yan etkisi olmayan bir tedavi ve son derece de başarılı bir tedavi.
Evet.
Koronavirüste ozon terapi çok önemli. İngiltere şöyle bir şey yaptı. D vitamini ile ilgili yayınlardan sonra dedi ki İngiltere, D vitamininin ölüm oranlarını azaltmakta ne kadar etkili olduğunu yayınlar ispatladı. Ben risk grubunda olan tüm vatandaşlarıma D vitamini takviyesini ücretsiz olarak vereceğim dedi.
Hmm.
Çok güzel bir uygulama. Umarım tüm dünyaya örnek olur. Bizde de örnek olur umarım.
İnşallah.
Bugün koronavirüse yakalanan hastalara çok tehlikeli, yan etkisi çok fazla olan ilaçlar veriyoruz. Ve bu ilaçların hiçbirisinin koronavirüs üzerinde tam olarak etkili olduğu ispatlanabilmiş değil. Güvenliği de ispatlanabilmiş değil. Dolayısıyla bizim bu ilaçları verirken bu hastalara bir de bir D vitamini vermemiz, bir probiyotik, bir omega 3 vermemiz, bir zencefil vermemiz, ne bileyim C vitaminini yüksek dozda vermeniz son derece etkili. Üstelik bunların yan etkisi yok. Bunlarla ilgili çok sayıda yayın çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Geç kalmadan vaka sayılarımız bu kadar yükselmişken ölüm oranlarımızı düşürmek istiyorsak geç kalmadan bu takviyeleri vermemizde bir ozon terapi uygulamamızda fayda var. Eğer hastalara etkisi ispatlanmamış tehlikeli ilaçlar verebiliyorsak ozon terapi de uygulayabiliriz. Çünkü ozon terapinin yan etkisi yok. D vitamini de yükseltebiliriz, yan etkisi yok. C vitamini de yükseltebiliriz, yan etkisi yok. Bütün bunlar zararsız ama son derece kolay ve güzel planlanarak uygulanabilecek tedaviler. Umarım biz de böyle bunlara dikkat ederiz ve ölüm oranlarımız daha da azalır.
İnşallah
az zararı atlatırız bu salgını.
İnşallah olur. Sayın Aktaş. Hazreti Davut diyor ki insan yediklerine baksın. Bunu okuduğumda çok düşündüm, tefekkür ettim. Hakikaten ne yedip ne yiyip ne yiyemeyeceğimize dikkat etmiyoruz. Bu yüzden de hastalıklar kapımızı çalıyor. Aslında öyle. Kainat bir eczane, sizin bu sohbetin başından beri anlattığınız gıdaları da tüketmekte büyük fayda var. İnşallah bunlardan faydalanmak nasip olur hepimize. Çok teşekkür ederiz.
İnşallah.
Yayınımızın sonuna geldik. Sizinle birlikte olan programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Önemli bilgilerdi bunlar. Başka bir programda görüşmek isteriz tekrar.
İnşallah. Ben teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Sağlık ve şifa diliyorum. Hazreti Davut'un sözüne benzer bir sözü de İbn Sina söylüyor. Ne yerseniz osunuz diyor.
Evet.
Artık doğruya ve öze dönmemiz gerekli. Dünyada hiçbir salgın aşıyla bitmemiştir. Tüm salgınlar toplum bağışıklığıyla bitmiştir. Bu salgın da aşıyla bitmeyecek, toplum bağışıklığıyla bitecek. Onun için bağışıklığımıza sahip çıkmak ve kendimizi korumak bizim elimizde. Birey olarak biz buna çaba harcamalıyız.
İnşallah. Sayın Aktaş, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, tıp doktoru ve fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş bizlerle birlikteydi. Koronavirüsten nasıl korunacağız? Bunları konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Tamam, yaşatırım gelirsen, bulutlarda gezdiririm eğer izin verirsen. Aşkı sana anlatamam, yaşatırım gelirsen, bulutlarda gezdiririm bana izin verirsen. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım. Ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım.
Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım. Ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım.
Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi, rica etsem sarar mı? Sensizlik kalbe zararlı, seni sevmeye kararlı. Gözlerin yarama değdi, rica etsem ağlar mı? Anlatılmaz yaşanır derlerdi, inanmazdım. Çok bilen çok yanılır, bilseydim aldanmazdım. Aşk anlatılmaz yaşanır derlerdi, inanmazdım. Çok bilen çok yanılır, bilseydim aldanmazdım. Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. gel paylaşalım. Ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım.
Kalbimin yarısı senin, yarısı benim. Gel paylaşalım. Ömrümün yarısı senin, yarısı benim. Hadi bunda anlaşalım.
Sensizlik kalbe zarar. Seni sevmeye karar. Ellerin yarama değdi. Rica etsem sarar mı? Sensizlik kalbe zararlı. Seni sevmeye karar. Gözlerin yarama değdi. Rica etsem ağlar mı? Sensizlik kalbe zararlı. Seni sevmeye kararlı. Ellerin yarama değdi. Rica etsem sarar mı? Gözlerin yarama değdi. Rica etsem ağlar mı?
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır telefon attığımızda. Özcan Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz biz de sizlere.
Çok teşekkür ederim, bir mukabele.
İyisinizdir inşallah.
Hamdolsun, hamdolsun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. İyi olmaya gayret ediyoruz hep birlikte. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hocam son zamanlarda Avrupa'da, Batı'da İslamofobi, Türk ve Müslüman karşıtlığı giderek artıyor, artmaya devam ediyor maalesef. İşte Müslümanlara hakaretler, saldırılar, Peygamber Efendimiz'e hakaretler, cami saldırıları maalesef hepimizi üzüyor. Bu 2001 yılında Amerika'da yaşanan İkiz Kuleler vakasından sonra İslam'a yönelik saldırılar giderek şiddetini artırmıştı malumunuz. Daha sonra Avrupa İslamı diye bir kavram çıkarttılar. Yani Avrupa'da İslam değil de Avrupa İslamı. Bu projeyle ne amaçlıyorlar? İsterseniz söyleşimize buradan başlayalım.
Şimdi tabii meselenin farklı, çok boyutlu bir mesele bu. Yani bir açıdan bakmak meseleyi izah etmiyor. Yani meselenin tarihi, dini, ideolojik, sosyokültürel, siyasi, sosyolojik, antropolojik, psikolojik bir sürü yönleri var. Hı hı. Şimdi bütün bunlardan ele alamayacağız tabii meseleyi ama kısaca şöyle söylemek lazım. Yani birkaç soru sorarak belki başlanabilir. Yani esasında Batı, yani tamam sizin söylediğiniz gibi son yıllarda özellikle 11 Eylül'den sonra, hatta bunu daha geriye götürürüz, Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra diyelim 90'lı yıllarda, Avrupa veya Batı İslam'ı kendisine bir düşman olarak aslında kodladı. Bunu bizzat yetkili ağızlardan biz işittik. O zamanın NATO Genel Sekreteri olsun, Margaret Thatcher olsun, bundan sonra İslam'ın, Batı'nın düşmanı İslam'dır diye. Şimdi bakın, burada İslam deniliyordu. Aslında Müslümanlar denmiyordu. O yüzden ben şu soruyu hep sorarım. Hı hı. Tanımlayıcı da bir sorudur. Yani Batı aslında İslam'dan mı korkuyor, Müslümanlardan mı korkuyor? Böyle de bir yazım vardı, bir dönem yazmıştım ben. Şimdi benim buna cevabım, tabii Müslümanlar radikal, ekstrem tavırları var. İşte Avrupa'ya uyumda sıkıntılar var. Bir sürü problemler var İslam dünyasının veya Müslümanların tek tek. Bütün bunlar var. Ama esas itibariyle Batı'nın korkusu, Avrupa'nın korkusu İslam'ın bizatihi kendisindendir bir din olarak. Burada Batı derken de şunu izah edelim. Bazen böyle topyekun bir karşıtlık gibi anlaşılıyor. Öyle anlaşılmasın. Batı ile kastettiğimiz burada coğrafi bir yön değildir. Yani bu coğrafi bir tanımlama değil, tabii, ideolojik bir tanımlamadır. Bunun alt paradigmaları vardır. Bugün o Batı deyince onu kastediyor. Yani Batı'ya yön veren akıl diyelim biraz daha ona. Yani yoksa Batı'da tek tek sağduyulu, bunları benimsemeyen bir sürü insan da bulabilirsiniz. Var yani bunlar. Ama esas onların sözü geçmiyor. Dolayısıyla Batı aslında İslam'dan korkmuş oluyor. Benim aslında netice itibariyle son tahlilde söyleyeceğim bu. Bunun tarihi anlamda şöyle temellendireyim. Bir dinler açısından temellendirmesi var. Bir de tarihi açıdan temellendirmesi var. İslam bizim anlayışımıza göre, yani İslami anlayışa göre diyelim, yegane dindir aslında. Yani dinler yoktur. Yani diğer dinler, Musevilik, işte İsevilik, Hristiyanlık gibi dinler daha sonradan isimlendirmelerdir. Bunların asıl itibariyle gönderilişi İslam'dır. Kur'an bize bunu böyle söyler. Yani Allah'ın dininde tek din İslam'dır diye. Diğer dinler şeriatlar belki söyleyebiliriz veya ne bileyim anlayışlar diyebiliriz. Bunlara sapmalar diyebiliriz. Bir sürü şey söylenebilir. Şimdi bu işin bir tarafı, böyle bakınca meseleye, her dinin, mesela Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, bunların her birinin sonluk iddiası vardır. Yani kendilerini son din olarak gösterirler. İslam'ın son din olduğuna biz zaten iman ettik, inanıyoruz. Diğer dinleri de kapsıyor, diğer şeriatları da kapsıyor. Şimdi böyle bakınca meseleye, İslam gönderilince, Hazreti Peygamber son peygamber, Kur'an son mesaj, İslam da son din olarak gelince, civardaki Yahudiler, Hristiyanlar, özellikle Hristiyan kilise babaları bunu bir tanımlama getirmek, bağlılarına, iman edenlere anlatmak zorunda kaldılar. Yani böyle bir din geldi, hızla da yayılıyor. Buna bir çare bulmamız lazım, bir tanımlama getirmemiz lazım dediler. İslam'ın aslında bu dönemde Hazreti Peygamber'in İslam'ınla ilgili birçok çirkin ifadeler, tanımlamalar kullandılar. Ben Batı'da Hazreti Peygamber imajı, Hazreti Muhammed imajı diye bir kitap yayınlamıştım geçen sene. Orada bunları detaylarıyla anlattım.
Evet.
Şimdi orada dedikleri şeyler, işte bu İslam aslında İsmaililiktir, Haceriliktir, Serazendir. Aslında bunlar işte Deccal'dir. Sizin bildiğiniz, bizim de anlattığımız size uzun yıllardır Deccal budur aslında. İşte İsmaililik, Hacerilik derken Hazreti İbrahim'in iki oğlu vardı, İsmail ve İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam cariye eşinden olan, Hacer'den olan oğlu ve Hazreti Peygamber'in soyu, Müslümanlar oradan geliyor. İshak Aleyhisselam'dan da Yahudiler ve Hristiyanlar, diğer bazı milletler geliyor. Dolayısıyla Hazreti İshak Aleyhisselam da Hazreti Sare'nin oğlu. Sare, evet, de asil anne diye kabul ediliyor.
Hı hı.
Dolayısıyla kölenin çocukları, cariyenin çocukları bizler oluyoruz Müslümanlar. Diğerleri de asil anneden gelenler oluyor. Bu, bakın, bugün Batı'da İslam, işte Avrupa İslamı dediğimiz veya Müslümanlarla ilgili, İslam'la ilgili tartışmaların veya Batı'nın ırkçı, kültürel ırkçı bakışında aslında geri planda bu anlayış vardır. Yani bizlere, Müslümanlara cariyenin, kölenin çocukları olarak bakarlar. Bu niteleme Orta Çağ boyunca hep devam ettirilmiştir. Bir sürü çalışma yapılmıştır bu konuda. İşte bunların en önemlilerinden birisi Yuhanna Eddimeşki'nin İsmaili Sapıklık kitabı, işte Risalesidir, 15-20 sayfalık. Bu çok etkin olmuştur. Daha sonra Orta Çağ'da işte Dante'de görüyoruz bunu, Voltaire'de görüyoruz, işte Martin Luther'de görüyoruz, işte mesela Calvin'de görüyoruz, işte Hollanda'nın dini kurucusudur. Erasmus'ta görüyoruz, bakın, bu Erasmus programının işte mimarlarından birisi. Daha sonraki fikir babalarında hepsinde aslında bu anlayış şu veya bu şekilde var. Dolayısıyla aslında Batı'nın bakışı İslam'dır, İslam korkusudur. İslam'a karşı bir karşıtlık söz konusudur. Bu modern dönemde işte bu karşıtlıkta Yahudi karşıtlığı 2. Dünya Savaşı'ndan önce biraz gündeme geldi. Hitler'in tutumuyla. Daha sonra Sovyet karşıtlığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme geldi. Ama bu Soğuk Savaş'la bitti. Soğuk Savaş döneminden itibaren artık Batı'nın İslam olarak kodlandı. 11 Eylül, sizin de buyurduğunuz gibi, 11 Eylül'den sonra bu karşıtlık oryantalistik, yani siyasi oryantalizm diyorum ben, politik oryantalizm. Bu oryantalizm Batı ve Doğu araştırmalarıydı başta, sonra İslam araştırmalarına evrildi. Şimdi de tamamen aslında siyasi projeksiyonlara, projelere döndü. Bakın, son dönemde İslam dünyasına, Türkiye'ye yönelik projeler, projeksiyonlar, işte bir takım şeyler, unsurların, kullanılmaların hepsinin arkasında bu siyasi oryantalizm meselesi vardır. Bu İslam karşıtlığıyla birebir ilişkilidir bu yönüyle. 11 Eylül'den sonra birkaç şey oldu. İşte siyasi oryantalizm arttı. Bu siyasi oryantalizm bir anlamda istihbarat kurumlarıyla, Dışişleri Bakanlıklarıyla Batı'da veya bir takım araştırma kurumlarıyla birleşti. Projelere dönüştü. Müslümanlarla ilgili projeler yapılmaya başlandı. İşte bir sürü alanlarda projeler desteklendi.
Evet, Sayın
Ama
Hocam,
bunlar NGO'lar vasıtasıyla da yapıldı bir, evet, kısmı. İşte bu Avrupa İslamı dediğimiz nosyon da aslında bu projelerden bir tanesi ve en önemlilerinden birisi aslında. Bunun esas mimarı İsveçli birisi, bir araştırmacı ortaya atıyor ilk. Daha sonra bu iki şekilde evriliyor. Yani Almanya'da Suriye asıllı bir Bessam Tıbbi diye birisi var. Bu liberal, revizyonist bir Müslüman diyelim. Ama seküler zihniyete sahip, seküler düşünüyor. İslam'ın sekülerleştirilmesi, dünyevileşmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Bu teoriyi geliştiriyor. Yani Avrupa İslam'ın nosyonu esas itibariyle ona ait. Ve onun kastettiği şey aslında şudur. Yani evcilleşmiş, dini vicdanlara hapseden, işte kamusal alanda hiçbir talebi olmayan, Avrupa'daki bir takım tartışmalarda dünyaya, dünya birleşmiş, sekülerleşmiş bir İslam anlayışı arzulanıyor. Bunun bir başka versiyonu da Tarık Ramazan'ın ortaya koyduğu versiyondur ki bu aslında meselenin diğer boyutuyla daha ilişkili. Ben Avrupa'da İslam diye başlattığım veya Avrupa İslamı mı, Avrupa'da İslam mı diye iki tür yaklaşım tarzı var. Avrupa'da İslam dediğimiz yaklaşıma bu Tarık Ramazan'ın yaklaşımı daha da uygun düşüyor.
Evet.
Yani ben onda şunu kastediyorum. Burada da kasıt Avrupa'da yaşayan 27 milyon Müslüman Türk neyse var bugün. Şimdi bu insanlar burada bir şekilde yaşayacaklar. Hayatlarını burada kurmuşlar. Bunların farklı tezahürleri var. Yani Arap Müslümanlığı var, işte Türkiye Anadolu Müslümanlığı var. İşte bunların hep alt paradigmaları var. İşte yeni mühtediler var, Müslüman olan Batılılar var. Arap, Hindistan, Pakistan Müslümanları var. İngiltere'de daha ziyade. Şimdi bunların her birinin ortaya koyduğu bir takım pratikler var ama esas itibarıyla bu insanlar Avrupa'da bir Müslüman olarak hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. İşte burada entegrasyon kavramı karşımıza geliyor. Bir de asimilasyon kavramı karşımıza geliyor. Şimdi Avrupa İslamı dediğimiz şey asimilasyonu, yani kültürel asimilasyonu bize çağrıştırıyor. Burada da kültüralist bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Kültüralist ne demek? Yani Avrupa aslında kültürün ortaya koyucusudur ki kültür kavramı zaten Almanya'da çıkmıştır. Bu kültüre en üstün kültürdür. Medeniyet en üstün medeniyettir. Hatta ırk olarak da en üstün ırktır. Beyaz ırk diye bu kültürel ırkçı bir tanımdır. Öjenik bir tanımdır. Dolayısıyla bu anlayışa, bu seviyeye Müslümanların da gelmesi lazım. Özellikle de Avrupa'da yaşayan Müslümanların bu anlayışa gelmesi lazım. Bunun için de kendilerini değiştirmeleri lazım, dinlerini değiştirmeleri lazım. İşte Avrupa İslamı dediğimiz şey o dinin özüne müdahale olarak asimilasyoncu, kültürel asimilasyoncu bir anlayışı ifade eder.
Evet.
Peki entegrasyon dediğimiz şey nedir? Avrupa'da Müslümanlar olarak onların da bu da şunu ifade ediyor. Avrupa'daki Müslümanların, yaşayan Müslümanların kendilikleri olarak, kendileri olarak Avrupa'da yaşadıkları ortamlara, o yaşadıkları kontekse katkılarını ifade ediyor. Sağlıklı entegrasyon diyorum ben buna. Yani kendileri bunu başaracaklar. O topluma sosyal, kültürel, işte ne bileyim dini, siyasi her alanda ekonomik katkılar sunacaklar. Bunu da yapıyorlar zaten. Uzun yıllardır yapıyorlar. Yani yapmıyorlar diye kimse söyleyemez. Oraların kalkınmasında Müslümanların son derece önemli rolü var. Ama bu artık Avrupa'da, yani o kültürel asimilasyoncu zihniyet veya İslam'ı bir düşman olarak tanımlayan, kodlayan zihniyet tarafından bir haddine eriştiği, sınırına eriştiği şeklinde bir anlayışa sahip oldukları için bugün Müslümanlar bir korku vesilesi, hatta karşıtlık vesilesi, düşmanlık vesilesi haline getiriyorlar. Yani böyle devam ederse aslında iş, biz azınlığa düşeceğiz. İşte Müslümanlar buraların şeyini ele alacaklar, hızla ilerliyorlar. İşte Müslümanlık artıyor, Müslüman olanların sayısı da artıyor. Mesela Fransa'nın, bakın Fransa son dönemde öne çıktı biliyorsunuz. Macron'un 2018'de iktidara geldikten sonra açıkladığı bir projedir aslında bu bugün konuşulan proje.
Siyasi yani argüman olarak da kullanıyorlar tabii ki.
Tabii evet. Yani Macron onu yeni söylemedi. İki yıl önce 2018'in tabii. Şubat ayında ilk defa açıkladı. Orada bir rapor da yayınlattı. Bir Fas asıllı bir devşirme bir Müslümana. O raporla birlikte aslında bu gündeme gelmişti. O zaman bir müddet ertelendi bu. Ama son dönemde işte 2 ay önce tekrar bu Müslümanlık veya İslam dünyanın her yerinde krizde dedi. Sonra aydınlatılmış bir İslam, Avrupa İslam'ı oluşturacağız diye söyledi. Bu işte aydınlatılmış İslam oluşturacağız demek. Yani aydınlatılmış Müslüman oluşturacağız demekle aydınlatılmış İslam oluşturacağız demek arasında fark vardır. Yani bu birincisi Müslümana yönelik bir şeydir. Yani buraya uysun Müslüman. Müslüman tekil bir varlıktır. Ama İslam oluşturacağız demek İslam'ın bizatihi din olarak özüne müdahaledir. Dolayısıyla bunu şey yapıyor. Bu 2018'de başlamıştı. Sonra tabii Macron Peygamber Efendimiz'e de çirkin hezeyanlarda bulundu. Ben de birkaç yazı yazmıştım bu konuda. Şimdi o işin bir başka boyutu tabii. Şimdi niye Peygamber Efendimiz üzerinden saldırıyorlar? O da işin bir başka boyutu. Yani Avrupa İslam'ının veya İslam'ı düşman olarak kodlamanın 2 tane tezahürü vardır son yıllarda Avrupa'da veya Batı'da. Birisi Kur'an karşıtlığıdır. Kur'an'a yönelik müdahalelerdir. Birisi de daha önemlisi Hazreti Peygamber'e yönelik saldırılardır. Peki niye Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar? Kur'an ve Hazreti Peygamber'e, daha ziyade Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar. İşte bunun üzerinde biraz durmak lazım.
Evet.
Çünkü şudur. İslam deyince değerli kardeşlerim, yani aslında Batı'nın zihniyet kodunda Hazreti Peygamber'in olduğu, yani onun mihver, merkezi, en önemli kurucu unsuru, şahsiyeti olarak Hazreti Peygamber'i hedef alıyorlar. Hazreti Peygamber'e yönelik bir devre dışı bırakılma veya işte sakatlama, ne diyelim onların zihninde, ki aslında İslam'ın sakatlanması anlamına gelecektir ki doğrudur bu aslında.
Evet Sayın Hocam, son bir dakikanın içerisindeyiz.
Tamam, bu yüzden de bizim Hazreti Peygamber'e yönelik tutumlarımızı da çok anlamak istemiyorlar. Çünkü zihinlerinde bu manada bir peygamberlik nosyonu yoktur. Hazreti İsa biliyorsunuz onların zihniyetinde bir peygamber değildir. Bu manada örnek alınabilir bir peygamber değil, bir tanrıdır, tanrının oğludur haşa onların anlayışına göre.
Hı hı.
Dolayısıyla yani bütün bunlardan hareketle sonuç olarak yani Avrupa İslam'ı dediğimiz nosyon, kültürel entegrasyonu esas alan, Müslümanları son tahlilde veya İslam'ı işte reforme etmek isteyen, Müslümanları da kamusal alanda veya iddialardan soyutlama, görünürlüklerini en aza indirme, içini boşaltma, İslam'ın içini boşaltmayı amaçlar. Ama biz bunun karşısında Avrupa'da Müslümanlar veya İslam nosyonunu öne çıkarmalıyız. Bunun için de gayret sarf etmeliyiz. Bunun için gayret sarf ederken reaksiyoner olmamalıyız. Kurban psikolojisiyle hareket etmemeliyiz. Aksiyoner, proaktif politikalar geliştirmeliyiz. Avrupa'yı, konteksti iyi tanıyarak oradaki sağduyulu, bizimle beraber hareket edecek kurumları, şahısları, akademisyenleri harekete getirecek bir anlayışı,
evet,
benimsememiz lazım. Ama bundan,
peki,
da bir de İslam dünyasının mihver devletlerinin Avrupa'daki bu meseleleri iyi etüt edip ona göre politikalar geliştirmesi lazım. Başta da Türkiye'miz olmak üzere, ki bunu Türkiye güzel bir şekilde de yapıyor.
Peki, çok teşekkürler hocam. Çok sağolunuz.
İyi çalışmalar
diliyorum. Çok sağolunuz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
Eyvallah, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır bizimle birlikteydi. Avrupa'da İslam'ı konuştuk. Efendim, böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Adımız
Hayatın Sesleri.